ayrım 13, sayfa 164. Necibullah'ın teslim olduğu günün ertesi sabahı anne yatağından yepyeni bir kadın olarak kalktı. 5 yıldır Ahmetli Nur şehit düştüğünden beri ilk kez siyah giymedi. Sırtına beyaz benekli, kobalt mavisi, keten elbisesini geçirdi. Camları sildi, yerleri süpürdü, evi havalandırdı, uzun uzun yıkandı. Sesi sevinçten çınlıyordu. Bir parti vereceğiz diye duyurdu. Davet etmesi için Leyla'yı komşulara gönderdi. Yarın öğlen büyük bir ziyafet vereceğimizi söyle. Mutfakta durdu, elleri kalçalarında etrafına bakındı, dert yanarcasına söylendi. Mutfağımı ne hale getirmişsin Leyla? Vıy, her şeyin yeri değişmiş. Tavaları, tencereleri sağa sola oynatmaya, abartılı, gösterişçi hareketlerle düzenlemeye başladı. Artık geri döndüğüne göre eşyalarını yeniden sahipleniyor, arazisinin sınırlarını belirliyordu sanki. Leyla onun ayağının altından çekildi. En iyisi buydu. Anne böyle aşırı zindelik hallerine girdiğinde en az öfke krizlerindeki kadar laf dinlemez, inatçı biri olup çıkardı. Dinlek bilmez bir enerjiyle yemek pişirmeye koyuldu. Kuru fasulyalı, dereotlu aş çorbası, köfte, bol yoğurtlu, üzerine nane serpilmiş, dumanı tüten mantı. "Kaşlarını alıyorsun," dedi mutfak tezgahına koyduğu kocaman bez pirinç torbasını açarken. "Azıcık." Torbadaki pirinci büyük, siyah tenceredeki suya döktü. Kollarını sıvadı, karıştırmaya başladı. "Tarık nasıl?" "Babası çok hastalandı," dedi Leyla. "Şimdi kaç yaşında o?" "Bilmiyorum. 60 küsur herhalde. Tarık'ı kastetmiştim." "Ah, 16. Tatlı bir çocuk, öyle değil mi?" Leyla omuz silkti. "Aslında artık çocuk da sayılmaz tabii. 16. Neredeyse erkek olmuş. Öyle değil mi?" "Lafı nereye getirmeye çalışıyorsun anne?" "Hiçbir yere," dedi anne masumca gülümseyerek. "Hiçbir yere. Yalnızca sen... Ah, boş ver. Söylemesem daha iyi." "Ama söylemek istiyorsun," dedi. Bu dolambaçlı, oyunbaz dokundurmaları sinirlenen Leyla. "Pekala." Anne ellerini tencerenin kenarına dayadı. Leyla bu pekala'nın söyleniş biçiminde, ellerin kavuşturuluşunda doğal olmayan, neredeyse prova edilmiş bir eda sezdi. Arkasından bir söyleyevin geleceği belliydi. İki küçük çocukken düşüp kalkmanız başkaydı. Hiçbir zararı yoktu, sevimliydi. Oysa şimdi sütyen taktığını fark ettim Leyla. Leyla afalladı. Hazırlıksız yakalanmıştı. "Bu arada bana sütyenden bahsedebilirdin." Üstünlüğü ele geçirdiğini hisseden anne bastırdı. "Hiç haberim olmadı. Söylememeni üzüldüm. Neyse, konumuz sütyen değil. Konu senle Tarık. O bir delikanlı, biliyorsun. Dolayısıyla itibarını düşünmek zorunda değil. Ama sen, bir kızın, özellikle de senin kadar güzel bir kızın şerefi, itibarı çok hassas bir şeydir Leyla. Avuçlarında tuttuğun bir sığırcık gibi. Elini azıcık gevşetsen uçup gider. İyi de senin bütün o duvar atlamalarından, Bobby ile meyve bahçelerinde gizlemelerinden ne haber?" dedi Leyla. Kendini öyle çabucak toparlamaktan gayet hoşnut. "Biz kuzendik ve evlendik. Bu oğlan sana evlenme teklif etti mi peki?" "O bir arkadaş, bir refik. Aramızda öyle bir şey yok." Kızın sesi kendini savunur gibi çıkıyordu, pek inandırıcı da değildi. "Benim için bir ağabey gibi," diye ekledi. Son derece yanlış bir taktikti. Der demez de hata yaptığını anladı. Bunun için annenin yüzünden geçen bulutu, kararan yüz hatlarını bile görmesine gerek kalmamıştı. "Kesinlikle değil," dedi anne dümdüz bir sesle. "O tek bacaklı marangoz çocuğunu abilerine bir tutamazsın. Abilerinle hiç kimseyi kıyaslayamazsın." "Öyle demedim. Amacım bu değildi." Anne burnundan derin bir soluk aldı, dişlerini sıktı. "Her neyse," diyerek konuya döndü ama birkaç dakika önceki cilveli neşesinden eser kalmamıştı. "Benim söylemeye çalıştığım şey, dikkatli olmazsan milletin ağzına laf vermiş olursun." Leyla bir şey söylemek üzere ağzını açtı. Aslında anne haksız değildi. Tarık'la birlikte sokaklarda masumca gönüllerince koşturma günlerinin sona erdiğini kendisi de biliyordu. Bir süredir ikisi ortalığa, insan içine çıktıklarında yeni tuhaf bir duyguya kapılıyordu zaten. Bakıldığını, incelendiğini, fısıldanıldığını algılamak, Leyla'nın daha önce hiç hissetmediği bir farkındalık tedirgin ediciydi. Aslında şimdi de hissetmezdi belki, eğer şu önemli olgu olmasaydı. Leyla, Tarık'a aşık olmuştu. Umutsuzca, çılgınca. O yakınlardayken ne yapsa kafasına üşüşen rezilce düşünceleri engel olamıyordu. Delikanlının onunkine dolanmış çıplak, sırım gibi bedeni örneğin. Geceleri yatağında yatarken gözünün önünde onu göbeğinden öpen Tarık'ın imgesi beliriyordu. Oğlanın kalçalarının yumuşaklığına, boynunda, göğsünde, sırtında ve daha aşağılarda gezinen parmaklarının uyandırdığı duygulara şaşıyordu. Onu bu tarzda düşününce derin bir suçluluk duyuyor ama aynı zamanda da garip, ılık bir heyecanla doluyordu. Karnından başlayıp yukarıya yayılan, yüzünün pes pembe ışıldadığını hissedinceye kadar süren bir heyecanda. Hayır, anne haklıydı. Hem de tahmin edemeyeceği kadar. Leyla'nın kuşkuları doğruysa komşu kadınlardan kimisi, hatta belki de çoğu, Tarık'la ikisi hakkında dedikoduya başlamıştı bile. Bıyık altından gülümsemeler kızın gözünden kaçmamıştı. Mahallede onların bir çift olduğuna ilişkin fısıltılar dolaştığı da. Örneğin geçen gün Tarık'la ikisi sokakta yürürken Raşit'le şu ayakkabıcıyla ve peşindeki burkalı karısı Meryem'le karşılaşmışlardı. Yanlarından geçerken Raşit şakacı bir tavırla "Leyla ile Mecnun değil mi bunlar?" demişti. Nizami'nin 12. yüzyılda yazdığı bahtsız aşıkları anlatan çok tanınmış destana gönderme yaparak. Babi, Romeo ile Juliet'in Farsça bir çeşitlemesi diye açıklamıştı ama Nazimi'nin bu kadersiz sevgilileri Shakespeare'den 400 yıl önce yazdığında eklemişti. Anne doğru bir noktaya parmak basmıştı. Leyla'nın sinirine dokunan annenin bunu yapma hakkını kazanmamış olmasıydı. Konuyu Babi açsaydı belki. Ama anne, bunca yıllık inzivanın odasına kapanmanın ardından Leyla'nın nereye gittiğini, kiminle görüştüğünü, ne düşündüğünü şu kadarcık aldırmadan. Haksızlıktı bu. Leyla kendini şu tencerelerden, tavalardan daha üstün hissetmiyordu. Bir köşede unutulabileceğin, sonra da canın istediği an üzerinde hak iddia edebileceğin bir eşya mıydı o? Ama bu büyük bir gündü. Hepsi için önemli bir gün. Bu konu yüzünden böyle bir günün tadını kaçırmak yazık olurdu. Ortamın hatırına Leyla fazla uzatmadı. "Ne demek istediğini anladım," dedi. "Güzel," dedi anne. "Mesele halloldu öyleyse. Şimdi hakim nerede? Nerede benim küçük, tatlı kocam nerelerde?" Bulutsuz, göz kamaştırıcı bir gündü. Parti için mükemmel bir gün. Erkekler bahçedeki açılır kapanır, sarsak iskemleleri oturdular. Çay içip sigaralarını tütüyor, bağıra bağıra mücahitlerin tasarısını tartışıyorlardı. Leyla planın genel hatlarını Babi'den öğrenmişti. Afganistan'ın adı artık Afganistan İslam Devleti'ydi. Peşaver'de farklı mücahit heziplerce oluşturulan İslami Cihat Konseyi, Sigbatullah Müceddidi başkanlığında 2 ay süreyle işleri idare edecekti. Bunu Ragbani başkanlığındaki bir idari konsey izleyecek, onun yönetim süresi de 4 ay olacaktı. Bu toplam 6 aylık süreçte bir Loya Jirga oluşturulacaktı. Liderler ve deneyimli devlet büyüklerinden oluşan bu yüce kurul, 2 yıl iktidarda kalacak, ülkeyi demokratik bir seçime götürecek olan geçici hükümeti kuracaktı. Erkeklerden biri portatif mangalda cızırdayan koyun şişlerini yelliyordu. Babi, Tarık'ın babasıyla yaşlı armut ağacının altında satranç oynamaktaydı. Pür dikkat, kaşlar çatık. Tarık da satranç tahtasının başındaydı. Bazen oyunu seyrediyor, bazen de bitişik masada sürüp giden siyasi sohbete kulak veriyordu. Kadınlar oturma odasında, holde ve mutfakta toplaşmıştı. Kucaklayıp bellerine dayadıkları bebekleri, evin içinde koşuşup duran çocuklardan kalçalarının hafif bir hareketiyle uzmanca kaçırarak gevezelik ediyorlardı. Kasetçalarda Üstad Sarahang'ın bir gazeli. Leyla mutfaktaydı. Citi ile birlikte sürahiler dolusu dog yapmakla meşguldü. Citi artık ne eskisi kadar utangaçtı ne de ciddi. İki kaşının arasındaki o dikey, derin çizgi aylardır ortada yoktu. Son günlerde çok daha ulu orta, çok daha sık gülüyordu. Üstelik Leyla'yı afallatan bir cilveyle. O sıkıcı at kuyruklarından vazgeçmiş, saçlarını uzatıp aralara kızıl röflü attırmıştı. Leyla bu değişimin itici gücünü sonunda öğrendi. Citi'ye ilgi duyan 18 yaşında bir delikanlı. Adı Sabır'dı. Citi'nin abinin futbol takımında kaleciydi. "Ah, nefis bir tebessümü var. Saçları da öyle gür, öyle gür ki," demişti Citi. Birbirlerinden hoşlandıklarını hiç kimse bilmiyordu elbette. Citi onunla 2 kez gizlice kentin ta öteki ucunda Taymani'deki küçük bir çay evinde buluşmuştu 15'er dakikalığına. "Gelip beni isteyecek Leyla. Hem de bu yaz. İnanabiliyor musun? Aklımdan bir an bile çıkmıyor, yemin ederim." "Peki ya okul?" diye sordu Leyla. Citi başını yana yatırmış, cevabı her ikimiz de biliyoruz diyen bir bakış fırlatmıştı. 20'mize geldiğimizde," derdi Hasena, "Citi ile ikimiz adam başı 4'er 5'er çocuk peydahlamış olacağız. Ama sen Leyla, sen bu 2 budalayı gururlandıracaksın. Sen önemli biri olacaksın. Bir gün elime bir gazete alacağım ve ön sayfada resmini göreceğim. Çok iyi biliyorum." Şimdi Citi yüzünde hülyalı dalıp gitmiş bir anlam Leyla ile birlikte salatalık doğramaktaydı. Anne sırtında parlak renkli yazlık elbisesi, Ebe Vecma ve Tarık'ın annesiyle birlikte haşlanmış yumurtaları soyuyordu. "Komutan Mesut'a Ahmet'le Nur'un bir resmini hediye edeceğim," dedi Vecma'ya. Bir iki başını salladı, ilgili ve candan görünmeye çalıştı. Cenazeye bizzat katılmış, mezarlarının başında dua okumuş. Bu nezaketine karşılık bir teşekkür armağanı olacak. Katı yumurtalardan birini daha kırdı. Düşünceli, asil biri olduğunu duydum. Hoşuna gidecektir. Çevrelerinde kadınlar mutfağa girip çıkıyor, kurma kaseleri, mastebe tabakları, ekmek somunları taşıyor, hepsini oturma odasının zeminine serilmiş olan sofraya yerleştiriyorlardı. Arada bir aylak aylak gezinen Tarık görünüyordu. Şundan bir parça alıyor, bunun tadına bakıyordu. Erkekler giremez dedi Citi. Dışarı, dışarı, dışarı diye bağırdı Becma. Tarık, kadınların onu böyle tatlılıkla kışkışlamasına gülümsedi. Burada istemiyor olmaktan, bu kadınsı atmosferi yarı sığıtkan, erkeksi bıçkınlığıyla bozmaktan keyif alır gibiydi. Leyla ona bakmamak için elinden geleni yapıyordu. Bu kadınlara daha fazla dedikodu malzemesi vermeye hiç niyeti yoktu. Gözlerini yerden kaldırmadı. Tarık'la hiçbir şey konuşmadı ama birkaç gece önce gördüğü rüyayı anımsadı. İkisinin yüzleri bir aynada, yumuşak, yeşil bir duvağın altında. Ve pirinç taneleri erkeğin saçlarından dökülüyor, tıpır tıpır aynaya çarpıyor. Tarık, patatesli tas kebabının tadına bakmak için tencereye uzandı. Ciddi onun eline vurdu. Ho, baça! Tarık yine de bir parça aşırdı, güldü. Artık Leyla'dan neredeyse bir baş uzundu. Tıraş oluyordu. Yüzü daha zayıf, daha köşeliydi. Omuzları genişlemişti. Pilili pantolon, siyah parlak mokasen ve son zamanlarda bahçede her gün kaldırdığı bir çift eski paslı halter sayesinde iyice kaslanan kollarını gösteren kısa kollu gömlekler giyiyordu. Yine son zamanlarda yüzüne şakacı bir kavgacılık, diklenmeye hazır bir ifade yerleşmişti. Konuşurken başını sıkılgan bir edayla hafifçe yana eğiyor, gülerken tek kaşını kaldırıyordu. Saçları uzamıştı, alnına düşen perçemleri sık sık gereksizce geriye atmak gibi bir huy edinmişti. Bu bıçkın, yarı sırıtışla yeniydi. Tarık mutfaktan son kez kovalanırken oğlanın annesi Leyla'yı çaktırmadan ona bakarken yakaladı. Kızın yüreği hop etti. Gözleri suçlu suçlu kırpıştı. Hemen önüne eğildi. Doğranmış salatalıkları sürahideki sulandırılmış tuzlu yoğurda katmaya koyuldu. Ama Tarık'ın annesinin onu izlediğini hissedebiliyordu. Dudaklarında hafif, bilen, onaylayan bir tebessümle erkekler tabaklarını doldurdular, bahçeye götürdüler. Onlar alacağını aldıktan sonra kadınlarla çocuklar yer sofrasının etrafına dizilip karınlarını doyurdular. Sofra kaldırıldıktan, mutfakta bulaşıklar üst üste yığıldıktan, kimin yeşil, kimin siyah istediğini anımsamaya çalışarak çay demleme, cuncurası başladıktan sonra Tarık başıyla bir işaret yaptı, kapıdan dışarıya süzüldü. Leyla 5 dakika bekledi, sonra onu izledi. Delikanlıyı 3-5 ev ileride buldu. İki komşu evin arasındaki dar ağızlı geçidin başında duvara yaslanmıştı. Üstad Eval Mir'den eski bir peştun şarkısı mırıldanıyordu. Da zema ziba vatan, da zema dada vatan, bu bizim güzel vatanımız, bu bizim sevgili vatanımız. Sigara içiyordu. Bu yeni alışkanlığı da Leyla'nın onu son günlerde birlikte gördüğü olanlardan kapmıştı. Leyla onlara katlanamıyordu. Tarık'ın bu yeni arkadaşlarına. Hepsi de bir örnek giyiniyordu. Pilili pantolonlar, kollarını, göğüslerini meydana çıkaran dar tişörtler. Hepsi çok fazla tıraş losyonu sürüyor, hepsi sigara içiyordu. Mahalleli gruplar halinde çalımlı çalımlı dolanır, şakalaşır, yüksek sesle güler, hatta bazen kızlara laf atarlardı. Suratlarında hep o aynı, budala, kendinden hoşnut sırıtma. Bunlardan biri Sylvester Stallone'yi şöyle böyle son derece uzaktan andırmasına dayanarak kendisine ısrarla Rambo dedirtiyordu. Annen sigara içtiğini bilse öldürür seni dedi Leyla. Geçide girmeden önce sağı solu güzelce kolaçan ederken. Ama bilmiyor dedi oğlan, kıza yer açmak için yana kaydı. Her an öğrenebilir tabii. Kim söyleyecek, sen mi? Leyla ayağıyla hafif hafif yere vuruyordu. Sırrını rüzgara fısıldarsan ağaçlara söylediği için suçlayamazsın. Tarık gülümsedi. Tek kaşı yine havalanmıştı. Kim demiş bunu? Halil Cibran. Hava atmaya da bayılırsın. Bir sigara versene. Delikanlı başını hayır anlamında salladı. Kollarını kavuşturdu. Bu duruş Poz Dağarcığı'na yeni girmişti. Sırt duvarda kollar kavuşturulmuş, sigara ağzını bir köşesinden sarkıyor, sağlam bacağı umursamazca kıvrılmış. ''Neden vermiyorsun? Sana dokunur.'' dedi oğlan. ''Ama sana dokunmaz. Ben kızlar için sigara içiyorum. Hangi kızlar?'' Yılışık yılışık sırıttı. ''Seksi buluyorlar.'' ''Değil ki.'' ''Ya, bana güven. Seksi değil yani.'' ''Kila görünüyorsun. Geri zekalı gibi. Bak bu canımı acıttı işte.'' Hangi kızlarmış bunlar? Kıskandın. Sadece merak ettim. Öylesine. Kayıtsızca yani. İkisi birden olamazsın. Sigarasından bir nefes çekti. Dumanın arasından gözlerini kıstı. Şu anda bizden bahsettiklerini her bahse varım. Leyla'nın kafasında annenin sözleri çınladı. Avucundaki sığırcık gibi. Azıcık gevşesen uçar gider. Suçluluk duygusu dişlerini kıza geçiriverdi. Sonra annenin sesini kapattı. Onun yerine Tarık'ın biz deyişinin tadını çıkarmaya koyuldu. Onun ağzından döküldüğünde kulağa nasıl da heyecan verici, nasıl da mahrem geliyordu. Söyleyiş biçimi ise gelişi güzel, doğallıkla öyle rahatlatıcıydı ki. Biz. Aralarındaki bağı tasdik ediyor, cisimleştiriyordu. Ne diyorlar peki? Küreklere asılmış, günah ırmağının sularında ilerlediğimizi dedi Tarık. Bir dilim iffetsizlik pastasını bölüştüğümüzü. Leyla ona ayak uydurdu. Günahkarlık faytonunda dolu dizgin yol aldığımızı. Zındıklık burması pişirdiğimizi. Kahkahaları koyverdiler. Sonra Tarık saçlarını iyice uzadığına değindi. Çok hoş dedi. Leyla kızardığı için kendine kızdı. Konuyu değiştiriyorsun. Konumuz neydi ki? Seni seksi bulan boş kafalı kızlar. Biliyorsun. Neyi biliyorum? Gözlerimi sadece seni gördüğünü. Leyla bayılacak gibi oldu. Oğlanın yüzünü okumaya çalıştı ama çözülemez bir ifadeyle karşılaştı. O şen, budalaca sırıtışla çelişen, gözlerdeki kısık, yarı çaresiz anlam. Zekice bir parıltı, tam da alaycılıkla iştenlik arasındaki sınıra düşmesi amaçlanmış bir ışıltı. Tarık sağlam ayağının topuğuyla İzmarit'i ezdi. Ne diyorsun bugün bunlara? Partiye mi? Geri zekalılık eden kim şimdi? Mücahitleri kastediyorum Leyla, Kabil'e gelişlerini. Ah! Tam Bobby'den duyduğu bir şeyi, silahlı Egon'un evliliğinden hayır gelmez türünden bir sözü aktarıyordu ki, evden gelen gürültüyü duydu. Haykırışlar, çığlıklar. Koşmaya başladı. Tarık topallayarak onu izledi. Bahçede bir meydan kavgası vardı. Tam ortasında da birbirine girmiş, yerlerde yuvarlanan iki erkek. Aralarında bir bıçak. Leyla bir tanesinin daha önce masada politika konuşan adam olduğunu gördü. Öteki kebap şişlerini yerleyen adamdı. 3-5 kişi onları ayırmaya çalışıyordu. Bobby aralarında değildi. O duvarın önünde itiş kakıştan güvenli bir uzaklıkta duruyordu. Yanında Tarık'ın babası vardı, bağırıyordu. Leyla havada uçuşan heyecanlı seslerden derlediği bölük bölçük parçacıkları birleştirdi. Politika konuşulan masadaki adam bir peştun. Ahmet Şah Mesut'u 1980'lerde Sovyetlere bir anlaşma yaptığı için hainlikle suçlamıştı. Mangalın başındaki tacik olansa buna bozulmuş, sözünü geri almasını istemişti. Peştun ayak diremişti. Tacik, Mesut olmasaydı kız kardeşin hala Sovyetlere veriyor olurdu demişti. Ve yumruklaşma başlamıştı. Sonra ikisinden biri bıçak çekmişti. Hangisini çektiği konusunda fikir ayrılığı vardı. Leyla dehşetle Tarık'ın kendini ortaya attığını gördü. Barışı sağlamaya çalışanlardan birkaçı da şimdi aralarında yumruklaşmaya başlamıştı. Gözüne ikinci bir bıçak çarpar gibi oldu. O akşam daha sonra kavganın nasıl giderek tırmandığını düşündü. Birbirinin üzerine çullanan adamlar, haykırışlar, naralar, bağırışmalar, savrulan yumruklar ve bütün bunların ortasında çatık kaşları, diken diken saçlarıyla Tarık. Bacağı kayışlarından kurtulmuş, emekleyerek uzaklaşmaya çalışıyor. Her şeyin bu kadar çabuk çözülmesi baş döndürücüydü. Liderlik konseyi vaktinden önce kuruldu. Rabbani'yi cumhurbaşkanı seçti. Diğer gruplar kayırmacılık yapıldığını haykırdılar. Mesut herkesi barışa, sabırlı olmaya çağırdı. Dışlanan Hikmetyar kızdı, küstü. Çok uzun yıllardır ezilen, horlanan Hazaralar patlama noktasındaydı. Hakaretler havada uçuşuyordu. Yüklenmeler, suçlamalar birbirini izliyordu. Toplantılar öfkeyle terk ediliyor, kapılar çarpılıyordu. Kent soluğunu tutmuş bekliyordu. Dağlarda kalaşnikoflara fişek sürülüyordu. Tepeden tırnağa silahlı olan ama ortak bir düşmandan yoksun kalan mücahitler düşmanı birbirlerinde bulmuştu. Kabil'in hesaplaşma günü sonunda gelmişti. Ve roketler Kabil'e yağmaya başlayınca insanlar kaçıp saklandı. Anne de öyle, sözcüğün gerçek anlamıyla. Yeniden siyahlara büründü, odasına kapandı, perdeleri kapattı, battaniyeyi tepesine çekti.